Ayrım 33.
Çocuklara söyle o heriflerin birilerini düşmesinler. Billy sevinçle güldü. Söyledim bile dedim. İyice bellesinler bunu. Biliyorlar. Kapıya 5 kişi koydum. Dışarıdan gelecekleri arayacak, kontrolden geçirecekler. İşe başlamadan önce fark edip önlemeye çalışacaklar. Halsun ayağa kalktı. Çelik gözleri ciddiydi. Bana bak Billy. O heriflere bir şey olmasını istemiyoruz. Ön kapının orada polisler de olacak. Herifler kan revan içinde çıkarsa polisler canınızı okur sonra. Onu biz de hesapladık dedi Billy. Onları arka taraftan tarlaların oraya çıkaracağız. Çocuklardan bir kıç oradan defolup gitmelerini sağlayacak. Durum fena değil gibi dedi Halsun. Sesi hala kaygılıydı ama. Yine de bir terslik olmasına izin verme Billy. Sorumlu sensin. Bir şey olmasın heriflere. Sopaydı, bıçaktı, silahtı falan öyle şeyler kullanılmasın. Yok canım, iz bırakmayız. Halsun kuşkulanıverdi. Keşke sana güvenebileceğimden emin olabilsen Billy. İlle dövmeniz gerekse bile kanamayacak yerlerine vurun. Baş üstüne efendim dedi Billy. Seçtiğin adamlara güveniyor musun? Evet efendim. Pekala, işler ters giderse ben sağ köşede olacağım. Dans pistinin şurasında. Billy alaycı bir asker selamı çaktı, çadırdan çıktı. Halsun, vallahi bilemiyorum dedi. İnşallah Billy'nin oğlanlar kimseyi öldürmez. Ne diye yok etmek istiyor polisler bu kampı sanki? Ne diye rahat bırakmıyorlar bizi? İki numaradan gelen hüzünlü suratlı çocuk konuştu. Ben Sand'ın toprak ve sığır şirketinin kampındaydım eskiden. İnanın bana 12 kişiye bir polis düşüyordu orada. 200 kişiye falan da bir musluk düşüyordu. Tıknaz adam, ey büyük tanrım bana mı anlatıyorsun dedi. Ben de oradaydım. Bir yığın kulübe vardı. Her sırada 35 tane, arka arkaya da 15 sıra. Tümüne 10 tane kenef hesaplamışlardı. Kokusu 1 kilometreden geliyordu burnuna. Polislerden biri bir gün açıldıydı bana. Oturuyorduk bir kenarda. Konuşmaya başladı. O lanet olası devlet kampları diye yakındı. Kalkıyor millete sıcak su veriyorlar. Onlar da alışıyor sıcak su istemeye başlıyorlar. Sonra millete sifonlu kenef veriyorlar. Millet bu sefer onu istemeye başlıyor. Okilere böyle şeyler verdin mi isteyeceklerdir elbette dedi. Sonra o devlet kamplarında kızıl toplantılar düzenliyorlar dedi. Nasıl edip de işsizlik parası alabileceklerini araştırıyorlar dedi. Halsun sordu. Kimse üstüne yürüyüp ıslatmadı mı herifi? Hayır. Aramızda ufak tefek biri vardı. Polise işsizlik parası ne demek diye sordu. Polis de işsizlik parası işte dedi. Biz vergi mükellefleri şakır şakır ödüyoruz da siz okiler kapıp gidiyorsunuz hani. Bu sefer ufak tefek adam biz de satış vergisi ödüyoruz, tütün vergisi ödüyoruz dedi. Sonra ekledi. Çiftçiler de bir libre pamuğa karşı devletten 4 sent alıyorlar. O da para kapmak değil mi dedi. Sonra demir yolları, deniz nakliyat şirketleri de destek fonu çekiyor. O da kapmak değil mi dedi. Polis de onlar yapılması gereken işleri yapıyorlar diye cevap verdi. Ufak tefek adam bu sefer biz olmasak kim toplayacak kahrolası ürününüzü diye sordu. Konuşmakta olan tıknaz adam susup çevresine bakındı. Halston ne dedi polis o zaman diye sordu. Polis o zaman kızdı. Siz kızıllar zaten hep patırtı çıkarırsınız dedi. Düş önüme benimle gel bakayım dedi. Ufak tefek adamı aldı götürdü. Zavallıya serserilikten 60 gün verdiler. Timothy Wallace işi gücü olan birini nasıl içeri atarlar serserilikten diye sordu. Tıknaz adam güldü. Kendin de bal gibi bilirsin bunu dedi. Serseri demek polisin sevmediği tipler demektir. İşte bu kampı sevme işlerinin nedeni de bu zaten. Polis giremiyor içeri. Burası Kaliforniya değil, burası ABD. Halston içini çekti. Keşke hep burada kalabilseydik. Oysa yakında yol görünecek. Burayı seviyorum. Herkes birbiriyle iyi geçiniyor. Bizi sefil edecekleri, içeri tıkacakları yerde böyle rahat rahat yaşamamıza ne diye izin vermezler ki? Eğer yakamızı bırakmazlarsa korkarım kavgaya zorlayacaklar bizi. Sesi birden sakinleşti. Komitenin öfkelenmeye, kontrolünü kaybetmeye hakkı yok. Üçüncü tesisten gelen tıknaz adam, bu komitenin işi kolay sanan varsa gelsin de görsün dedi. Bugün benim tesiste kavga çıktı. Kadınlar birbirine küfür etmeye, çöpleri fırlatmaya başladılar. Bayanlar komitesi işi kapatamadı, kalktılar bana geldiler. Sorunu bu komiteye getirmemi istiyorlarmış. Kadın sorunlarını kendiniz çözmek zorundasınız dedim onlara. Bu komite kalkıp da çöp kavgalarına karışacak değil. Halston başını salladı. İyi yapmışsın dedi. Ortalık kararmaya başlıyordu. Karanlık giderek koyuldu. Prova yapan cazın sesi daha yükselmiş gibi oldu. Işıklar dans pistine gelen telleri incelemekte olan iki adamın üzerine düştü. Çocuklar müzisyenlerin çevresinde iyice sıkışmışlardı. Gitarlı biri Sıla Özlemi şarkısını yavaş yavaş kendi kendine çalıp söylüyordu. İkinci tekrarında 3 armonikayla bir keman katıldı ona. Çadırlardan halk o tarafa doğru akmaya başladı. Erkekler mavi bluzcun tulumlar, kadınlar çiçekli elbiseler giymişlerdi. Pistin yanına gelip durdular, sessizce beklediler. Yüzleri parlak, ifadeleri derin ışıkların altında. Kampın çevresini yüksek bir tel çit dolaşırdı. Bu çit boyunca 15 adımda bir nöbetçiler vardı bugün. Çimenler arasında oturmuş bekliyorlardı. Derken konukların arabaları sökün etti. Küçük çiftçiler, aileleri, diğer kamplardan göçmenler. Her konuk kapıdan girerken kendisini davet eden kamp üyesinin adını veriyordu. Caz bir dans havası tutturdu, yüksek sesle çalmaya koyuldu. Prova bitmişti çünkü artık. Dindarlar da kendi çadırları önünde oturmuş seyrediyorlardı. Suratları sert, ifadeleri nefret doluydu. Birbiriyle konuşmuyorlardı. Günahları gözden kaçırmama çabasındaydı onlar. Yüz ifadeleriyle olup bitenleri baştan sona suçluyorlardı. Cahotların çadırında Ruti ile Winfield ne yemek yiyeceklerse yemiş piste doğru yola koyulmuşlardı. Ana onları geri çağırdı. Çenelerinden tutup yukarı kaldırdı, yüzlerine baktı. Burun deliklerini kulaklarının için inceledi. Sonra ellerini bir kere daha yıkamak üzere sağlık binasına yolladı onları. Binanın çevresinden dolaşıp tekrar piste doğruldular. Öteki çocukların arasına karışıp cazı seyrettiler. El yemeğini bitirdi. Tom'un tıraş bıçağıyla yarım saatte zor tıraş olabildi. Üzerinde sımsıkı oturmuş bir günlü takım elbise, çizgili gömlek vardı. Yıkanmış saçlarını geriye doğru taramıştı. Sağlık binası bir an için boşalınca aynadaki hayaline çapkın çapkın gülümsedi. Yan dönüp profiline gülümserken görmeye uğraştı. Morkol jartiyerini gömleğinin koluna geçirdi. Sonra daptar ceketini giydi. Bir parça tuvalet kağıdı koparıp sarı pabuçlarını sildi. Geç kalmış biri duş yapmak üzere içeri girince el çabucak çıktı. Serkeş bir havayla dans pistine doğruldu. Gözleri çevredeki kızlardaydı. Pistin yakınında güzel bir sarışın gördü. Çadırın önünde oturuyordu. Hemen yanaştı. Gömleği gözüksün diye ceketinin önünü açtı. Dans edecek misiniz bu gece diye sordu. Kız başka tarafa baktı. Hiç cevap vermedi. Sizce iki laf konuşulmaz mı? Benimle dans etmez misiniz? Sonra aldırmaz bir sesle ben vals de yaparım dedi. Kız gözlerini utangaç utangaç kaldırdı. O da bir şey mi? Herkes vals yapar dedi. Benim gibi değil ama. Müzik coşmuştu. El bir yandan ayağıyla tempo tutarak hadi gel dedi. Çok şişman bir kadın kafasını çadırdan çıkarıp ona kaşlarını çattı. Çekil şuradan dedi öfkeyle. Bu kız sözlü. Evlenecek. Erkeğe gelip alacak onu birazdan. El kıza çapkınca göz kırptı. Ayağını tempoya uydurarak omuzlarını kollarını sallayarak uzaklaştı. Kız onun ardından dikkatle baktı. Baba tabağını elinden bırakıp ayağa kalktı. Hadi yürü John dedi sonra Ana'ya anlattı. Birileriyle iş bulmak için konuşacağız dedi. Baba ile John amca ağır ağır müdürün evine doğru uzaklaştılar. Tom dükkandan alınma ekmeğin bir lokmasını etli yahninin suyuna bandı. Tabağın içinde dolaştırdı sonra ağzına attı. Tabağı Ana'ya uzattı. O da alıp sıcak su dolu kovaya soktu, yıkadı, kurulamak üzere Razov şarına verdi. Sen gitmiyor musun dansa diye sordu Ana. Tom elbet gidiyorum dedi. Ben komitedeyim. Bir takım adamları ağırlayacağız. Hemen girdin mi komitelerden birine diye şaştı Ana. Herhalde iş buldun diyedir. Razov şarın elindeki tabağı bir yere koymak üzere döndü. Tom parmağıyla onu gösterdi. Amma büyüyor karnı dedi. Razov şarın kızardı. Ana'nın elinden ikinci bir tabağı aldı. Tabii dedi Ana. Güzelleşiyor da diye ekledi Tom. Kız daha da kızardı, başını eğdi. Kes artık dedi yavaşça. Ana yine tabii dedi. Kızlar hamilelikte hep güzelleşir. Tom güldü. Karnı böyle büyümeye devam ederse yakında çekçek arabasıyla taşınması gerekir. Yeter artık dedi Razov şarın. Çadıra girdi, gözden kayboldu. Ana kıkır kıkır güldü. Onu üzmese niye dersin dedi. Hoşuna gidiyor ama. Gidiyor biliyorum ama üzülüyordu. Koni içinde kendi kendini yiyor. Ondan artık umudu kesse iyi olur. Herhalde şimdi de ABD başkanı olmak üzere kurs falan alıyordur. Onu üzme dedi Ana. Şaka kaldıracak durumu yok. Billy Eaton yaklaştı sırıttı. Tom Jones sen misin diye sordu. Evet ben eğlence komitesi başkanıyım. Sana ihtiyacımız olacak. Birisi bana senden söz etti. Ben varım tamam dedi Tom. Bu benim anam. Nasılsınız dedi Billy. Tanıştığımıza sevindim. Billy bu sefer başlangıçta seni kapıya koyacağız diye anlattı. Sonra pist alacağız. Adamlara kapıdan girerken bakmalı kim olduklarını anlamaya çalışmanı istiyoruz. Yanında biri daha olacak. Sonra da piste dans edip bir yandan göz kulak olmanı istiyorum. Tamam bunları rahat yapabilirim. Ana biraz tedirgin bir sorun yok ya diye sordu. Hayır yok efendim dedi Billy. Hiçbir sorun çıkmayacak. Tom da hem de hiç diye ekledi. Ben sizinle geleyim. Ana dansta görüşürüz. İki genç adam ana kapıya doğru hızlı hızlı yürüdüler. Ana yıkanmış bulaşıkları kutunun üstüne sıraladı. Dışarı gelsene diye seslendi. Cevap gelmeyince Rosa Sharn gel buraya diye bir daha çağırdı. Kız çadırdan çıktı bulaşıkları kurulamaya devam etti. Tom sana takılıyordu yavrum. Biliyorum gücenmedim. Ama kimsenin bana bakmasını istemiyorum. Onu önleyemezsin. Herkes bakacaktır. Ama insanların hoşuna gider hamile kız görmek. Gülerler mutlu olurlar. Sen gitmiyor musun dansa? Gidecektim ama bilmem ki. Keşke Connie burada olsaydım. Sesi tizleşti. Ana, çok istiyorum onun burada olmasını. Dayanamıyorum. Ana ona dikkatle baktı. Biliyorum dedi. Ama Rosa Sharn, Aylin utandırma. Öyle bir niyetim yok anı. Utandırma. Zaten derdimiz çok, bir o eksik. Kızın dudakları titredi. Ben dansa gitmiyorum. Gidemem. Anı, yardım et bana. Oturdu, yüzünü kollarına gömdü. Anı ellerini bir bulaşık bezine kurulayıp onun karşısına çömeldi. İki elini kızının saçlarına dayadı. İyi kızsın sen, dedi. Her zaman iyi kız ola geldin. Ben göz kulak olurum sana. Korkma sakın. Sesi ilgi doluydu. İkimiz ne yapalım biliyor musun? Kalkıp o dansa gidelim, oturup seyredelim. Kimse dansa kaldırırsa çok dermansızım dersin. Ben de kendini biraz hasta hissediyor derim. Müziği falan dinlemiş olursun o zaman. Rozov şerin başını kaldırdı. Dans etmeme izin vermezsin değil mi? Vermem. Kimsenin bana dokunmasına da izin vermezsin. Hayır, vermem. Kız içini çekti. Umutsuz bir sesle ne yapacağımı bilemiyorum, dedi. Ana, hiç bilemiyorum ne yapacağımı. Bilemiyorum. Ana onun dizini okşadı. Bak, dedi. Yüzüme bak benim. Sana anlatayım. Biraz zaman geçince acısı bu kadar kötü olmaz artık. Biraz geçsin görürsün. Doğru söylüyorum. Yürü şimdi. Gidip yıkanalım, güzel elbiselerimizi giyelim. Dansın oraya gidip oturalım. Rozov şerini kaldırıp sağlık binasına doğru yürüttü. Babayla John amca büronun önündeki taraçada birkaç adamla birlikte çömelmiş oturuyorlardı. Neredeyse iş buluyorduk bugün, dedi baba. Birkaç dakikayla kaçırdık. İki kişiyi önümüz sıra işe almışlar. Garipti. Bir ekip amiri vardı orada. Bize ne dedi biliyor musunuz? Daha demin iki adam aldık ama aslında 20 centlik adam bulsak kullanabiliriz, dedi. 20 centlik adamlardan bir yığın kullanabiliriz, dedi. Siz kampınıza gidip söyleyin. 20 centlik adamlara çok işimiz var, dedi. Çömelmiş adamlar sinirli sinirli kıpırdandılar. Geniş omuzlu bir tanesinin yüzü iyice siyah şapkasının gölgesinde kalıyordu. Avucunu dizinde şaplattı. Biliyorum, lanet olsun, diye bağırdı. Bulacaklar da aradıklarını. Aç adamları alacaklar. Saatte 20 sent insan ailesinin karnını doyuramaz ki. Ama neye olsa razı olur insan. İstediklerini yaptırırlar. İşleri mezata çıkarıyorlar sanırım. Neredeyse üste para alacaklar bizden iş vermek için. Kabul edecektik, dedi baba. İşsizlik. Garanti kabul edecektik. Ama içeride öteki adamlar vardı. Bize öyle baktılar ki korkumuzdan kabul edemedik. Kara şapka bu sefer düşünmek deli ediyor beni, diye patladı. Ben bir herifin yanında çalıştım, ürününü toplayamıyordu. Toplamak o ürünün fiyatından daha pahalıya patlıyordu. Ne halt edeceğini bilemiyordu. Bana öyle geliyor ki, baba birden sustu. Çevresindekiler bir an sessiz kalıp onu beklediler. Yani bence insanın bir avuç toprağı olsa, mesela benim karım orada bir kamyonluk sebze yetiştirebilir. Sonra iki domuz, birkaç tavuk. Biz erkekler de çıkar iş bulurduk, akşamları dönerdik. Çocuklar belki okula giderdi. Buradaki okullar gibisini görmedim ben hiç. Çocuklarımız o okullarda mutlu değil ama, dedi Kara Şapka. Neden ama? Çok güzel okullardı. Bizim çocukların üstü başı paramparça, ayakları çıplak. Ötekilerin ayağında çorap, cici bici pantolonlar. Durmadan bizimkileri oki diye bağırır durur. Benim oğlum gitti okula. Allah'ın günü kavga ediyordu. Tepeliyordu veletleri. Yaman oğlandı. Her gün bir kavga. Mecbur oluyordu. Gömleği yırtık, burnu kanaya kanaya dönerdi eve. Anası da onu döverdi. Sonra engelledim dövmesini. Herkesten dayak yemesine ne gerek var zavallının? Öf, ama ne hırpalardı o çocukları bazen. O cici bici orospu çocuklarını. Bilmem ki, bilmem ki. Baba sordu. Peki ben ne halt edeceğim? Paramız bitti. Oğullarımdan biri geçici bir iş buldu ama hepimizi besleyemez. Ben 20 senti kabul etmek zorundayım, mecburum. Kara şapka başını kaldırdı. Çenesine vuran ışık diken gibi sakallarını gösterdi. İp gibi ince boynundaki kıllar daha yatıktı. Öyle, dedi acı bir sesle. Yapacaksın tabii. Ben 25 centlik işçiyim. Sen benim işimi 20 cente devralacaksın. Ben o zaman aç kalacağım. Aynı işi 15 cente ben senden geri alacağım. Öyle. Git al bakalım. Başka ne yapabilirim, diye sordu baba. Sen 25 alasın diye açlıktan ölemem ya. Kara şapka başını tekrar eğdi. Yüzü gölgelere gömüldü. Bilmiyorum, dedi. Bilmiyorum. Günün 12 saatinde çalışıp da yarı yarıya doyabilmek zaten berbat şey ama o yetmiyormuş gibi durmadan bu hesapları da yapmak zorundayız. Çocuğumun karnı yeterince doymuyor. Habire de düşünemem ya. Allah kahretsin, delirtiyor insanı. Halka olmuş adamlar tedirgin tedirgin kıpırdandılar. Tom dış kapıda durmuş dansa gelenleri seyrediyordu. Yüzlerine bir fener tutuluyor, Billy Eaton kulağının dibinde gözünü açık tut diye fısıldıyordu. Jules Vitala'yı yolluyorum yanına. Yarı Cherokee'dir. İyi çocuktur. Gözünü açık tut. Bakalım tanıyabilecek misin hangileri olduğunu. Tamam, dedi Tom. Çiftçi ailelerinin gelişini seyrediyordu. Örgülü saçlı kızlar, dans için sıklaşmış delikanlılar. Jules gelip onun yanında durdu. Geldim, dedi. Tom adamın kartal gibi burnuna, kahverengi, çıkık elmacık kemiklerine, incecik geriye kaçık çenesine baktı. Yarı Kızılderiliymişsin, dediler. Oysa sen tam Kızılderili'ye benziyorsun, dedi. Hayır, yalnızca yarım, diye karşılık verdi Jules. Ama keşke katıksız olaydım. Rezervasyon alanında kendi toprağım olurdu bari. O saf kanların bazısının işi iş valla. Şu gelenlere bak sen, dedi Tom. Konuklar habire kapıdan giriyorlardı. Çiftliklerden gelen aileler, yol kenarı kamplarından göçmenler. Çocuklar serbest kalmaya çalışıyor, analarıyla babaları onları yakalayıp çekiyorlardı. Jules, bu dansların garip bir etkisi oluyor, dedi. Bizimkilerin hiçbir şeyi yok ama dostlarını dansa davet edebilmek bile onlara bir tür gurur veriyor. Ötekiler de saygı duyuyor bizimkilere bu danslar yüzünden. Benim yanında çalıştığım patronun ufacık bir toprağı var. Buraya dansa geliyor. Ben kendim çağırıyorum, o da geliyor. Buralarda en doğru dürüst danslar sizinkiler, diyor. İnsan sevgilisini, karısını rahat rahat getirebilir, diyor. Hey, şuraya bak. Kapıdan üç genç adam girmekteydi. İşçi kılıklı, blue jean adamlardı. Birbirine yakın yakın yürüyorlardı. Kapıdaki nöbetçi onlara soru sordu. Onlar cevap verdi, sonra geçtiler. Şunlara dikkatli bak, dedi Joe. Kendisi nöbetçiye doğru yürüdü. Kim çağırmış bu üçünü, diye sordu. Jackson diye biri, dördüncü tesisten. Joe yine Tom'un yanına döndü. Bence bunlar olmalı, dedi. Nereden biliyorsun? Nereden bildiğimi ne bileyim. Bir duygu işte. Biraz korkuyor gibiler. Şunları izle. Willie'ye de söyle. Jackson'ı bulup sorsun. Bakalım temiz diyecek mi? Ben burada bekliyorum. Tom üç adamın peşi sıra yürüdü. Onlar dans pistini ilerlediler. Kalabalığın kenarında bir yere sessizce yerleştiler. Tom cazın yanı başında Willie'yi gördü. Eliyle ona işaret etti. Ne istiyorsun, diye sordu Willie. Şu üçü. Gördün mü? Şurada. Evet. Dördüncü tesisten Jackson diye biri çağırdı, demişler. Willie başını çevirdi. Houston'u gördü, işaret edip yanlarına çağırdı. Şuradaki üç kişi, dedi. Jackson'ı çağırsak fena olmayacak. Dördüncü tesisten. Bakalım gerçekten o davet etmiş mi? Houston topukları üzerine dönüp yürüdü gitti. Birkaç dakika sonra yanında ince uzun, kemikli bir Kansaslıyla döndü. Jackson bu işte, dedi Houston. Bak Jackson, şu üç blue jean'i görüyor musun?
Evet. Sen mi çağırdın onları?
Hayır.
Tanıyor musun?
Jackson dikkatle baktı. Tabii tanıyorum. Gregorio'nun orada birlikte çalışmıştık. Demek senin adını oradan biliyorlardı.
Elbette, yan yana çalıştık.
Pekala, dedi Houston. Yanlarına sokulma. Doğru dürüst dururlarsa dışarı atmayız onları. Teşekkürler Bay Jackson. Aferin, dedi Tom'a dönüp. Herhalde bunlar olmalı aradıklarımız. Tom, onları Jewel buldu, dedi. Billy, hiç şaşmadım, diye atıldı. Kızılderili burnu hemen almıştır bunların kokusunu. Ben bizim çocuklara göstereyim bu herifleri. Kalabalığın arasından 16 yaşında bir oğlan çocuğu koşarak yaklaştı. Houston'un karşısında soluk soluğa durdu. Vay Houston, dedi. Dediğinizi yaptım. Okaliptus ağaçlarının dibinde durmuş bir araba var. İçinde de 6 adam. Sonra kuzey yolunda da bir tane duruyor. Onda da 4 kişi var. Yanlarına gidip kibrit istedim. Silahları var, gördüm. Houston'un gözlerine sert ve zalim bir ifade geldi. Willie, dedi. Her şeyin hazır olduğundan eminsin, değil mi? Willie mutlu mutlu sırıttı. Tabii hazır Bay Houston. Sorun çıkmayacak. Onlara bir şey yapmayın. Bak, unutma. Eğer becerebilirsen, yani sakin davranırlarsa onları bir görmek, bir konuşmak isterim. Benim çadırda. Bakarız, dedi Willie. Dans henüz resmi olarak başlamamıştı ama Willie piste çıktı. Herkes eşini seçsin, diye seslendi. Müzik durdu. Kızlar, delikanlılar, genç kadın ve erkekler koşuşup halk oyununa hazırlandılar. Her dört çift bir kare oluşturacak biçimde pisti doldurdular. 8 kare oluşmuştu ortada. Hazır bekliyorlardı. Kızlar ellerini önlerinde kavuşturmuş, parmaklarını kıpırdatıp duruyorlardı. Erkekler ayaklarını sabırsızlıkla yerlere vurmaktaydılar. Pistin çevresinde yaşlılar oturmaktaydı. Hafif hafif gülümsüyor, çocuklarını piste fırlamasınlar diye kucaklamış tutuyorlardı. Uzakta dindarlar yine kas katı, suçlayıcı ifadelerle seyrediyorlardı bu günahları. Anna ile Rose of Sharon'da bir kerevete oturmuş bakıyorlardı. Genç erkekler Rose of Sharon'ı dansa kaldırdıkça Anna her seferinde "Hayır, o biraz hasta," diyordu. Rose of Sharon utanıp kızarıyordu. Gözleri pırıl pırıldı. Şarkıyı söyleyecek olan pistin ortasına çıktı, ellerini havaya kaldırdı. "Hazır mıyız? Başlayın bakalım." Müzik başladı. Tiz ve belirgindi. Kemanlar, armonikalar sanki genizden, gitarlarsa kalın tellerine vurula vurula çalınıyordu. Şarkıyı söyleyen ne zaman yürüneceğini, ne zaman dönüleceğini birer birer söylüyor, eşlerinizi belinden tutun, döndürün, birlikte yürüyün gibi emirler veriyordu. Bir yandan ayağıyla tempo tutmakta, kendi ileri geri yürümekte, saydığı figürleri kendi de yapmaktaydı. Eşlerinizi döndürün, el ele tutun, dönüp yürüyün. Müzik yükselip alçalıyor, koşuşan, zıplayan papuçlar pistin üstünde tempo tutarken davul gibi sesler çıkarıyorlardı. Sağa doğru kayın, sola doğru kayın, ayrılın, sırt sırta dönün. Şarkıcının çığlıkları arasında kızların saçları da dağılmaya başlamıştı artık. Delikanlıların alnında ter damlaları belirmişti. Ustalar zor figürlerini daha yeni yeni göstermeye başlamışlardı. Pist kenarındaki yaşlılar da tempoya kendilerini kaptırdılar, hafiften el çırpmaya koyuldular. Onlar da ayaklarıyla tempo tutuyorlardı. bir yandan tatlı tatlı gülümsemekte, birbirleriyle göz göze geldikçe başlarını sallamaktaydılar. Anna Rozov Sharon'ın kulağına doğru eğildi. "Belki inanmayacaksın ama baban da gençliğinde çok iyi dans ederdi," dedi. "Onun gibi güzel dans edenini görmemiştim." Gülümsedi Anna. "Eski günler geldi hatırıma," dedi. Diğer seyredenlerin yüzlerindeki gülümsemeler de hep eski zamanlara aitti. 20 yıl önce maskajı yakınında kör bir kemancı vardı. "Bir zaman bir adam görmüştüm. Bir tek sıçrayışta topuklarını tam 4 kere birbirine vurabiliyordu." "Dakota'da İsveçliler vardı. Bazen ne yaparlardı biliyor musun? Piste biber serperlerdi. Biber kadınların eteklerinden içeri kaçar, onları zıp zıp zıplatırdı. Azmış kısraklar gibi. İsveçliler yapar bunu zaman zaman. Ta uzakta dindarlar kendi miskin çocuklarına bakıyorlar. Bunlar günah işliyor diyorlardı onlara. Bakın, görün bu günahları. Dolu dizgin cehenneme gidiyor bu insanların hepsi. Bizler gibilerin bunu seyretmek zorunda kalması ne yazık. Çocuklar da sessiz ve sinirliydi. Bir tur daha, sonra dinleneceğiz diye sesleniyordu şarkıcı. Zıplayın, yakında bitiyor. Kızlar ter içindeydi. Yüzleri kıpkırmızıydı. Dans ederken ağızları açık duruyordu. Delikanlıların uzun saçları savruluyor, topukları şakırdıyordu. Karelerin içine gire çıka dönmekteydiler. Müzik çıngır çıngırdı. Derken birden sustu. Dans edenler oldukları yerde soluk soluğa durdular. Çocuklar yerlerinden kurtuldu, ortaya fırladı, çiftlerin arasında birbirini deli gibi kovaladı. Kasket çaldılar, saç çektiler. Dans edenler oturdu, kendilerini yelpazelemeye başladılar. Cazcılar yerlerinden kalktı, eklemlerini gerdi, sonra tekrar oturdular. Gitar çalanların parmakları tellerde yumuşacık dolaştı. Willie seslendi. Şimdi ikinci kare için eş seçin. Dansçılar ayağa fırladılar. Yeni delikanlılar kendilerini eş aramaya koştular. Tom o üç gencin yanında duruyordu. Piste doğru yürüdüklerini gördü. Karelerden birine gidiyorlardı. Tom elini Willie'ye doğru salladı. Willie kemancıya dönüp bir şeyler söyledi. Kemancı yayını tellerinden geçirip gıcırtılı bir ses çıkardı. 20 genç adam yavaşça piste doğru süzüldüler. 3 yabancı bu arada karenin yanına varmışlardı. İçlerinden bir tanesi ben bununla dans edeceğim dedi. Sarışın bir çocuk şaşkınlıkla başını kaldırıp baktı. O benim damım. Bana bak eşşoğlu eşek. Karanlığın içinden tiz bir ıslık duyuldu. Bu arada 3 kişinin çevresine sanki bir duvar örülmüş, 20 genç onları diğer halktan ayırmışlardı. Üçünün her biri güçlü ellerin kendilerini tuttuğunu, kavradığını hissediyordu. İnsanlardan oluşan duvar yavaş yavaş pistten uzaklaşmaktaydı. Willie, hadi başlıyoruz diye bağırdı, müzik de başladı.